Ayrım 7.
Ne kadar Yonville'e gitmek için araba yolu yoktu. Fakat o yıllarda Abbeville yolunu Amiens yoluna birleştiren ve Rouen'den Flandre'ye giden arabacıların bazen faydalandıkları bir kasaba yolu yapıldı. Ama Yonville Bey bu yeni çıkışlara rağmen olduğu gibi kaldı. Ahalisi tarımı düzeltmeye çalışacaklarına hala fiyatların düşmesine bakmaz, çayır yetiştirmekte inat ederler. Tembel köy ovadan ayrılıp kendiliğinden ırmağa doğru büyüyüp gitmiştir. Ta uzaktan görülür. Irmak kenarına uzanmış haliyle su başında öğle uykusuna yatmış bir inek çobanını andırır. Tepenin eteğinde köprüyü geçtikten sonra başlayan iki tarafına akça kavak fidanları dikilmiş şose doğru kasabanın ilk evlerine götürür. Her yanı çitlerle çevrilmiş olan bu evler kimine merdiven, kimine yemiş sırığı dayanmış, kiminin dallarına oltalar ve oraklar asılmış sık yapraklı ağaçlar altında oraya buraya dağılmış şaraphane, arabalık, takdirhane gibi binalarla dolu bahçeler ortasındadır. Gözlere kadar geçirilmiş birer kalpağı andıran saman örtülü saçaklar, göbekli camlarının ortası şişe dibi gibi düğümlü basık pencerelerinin üçte ikisini örter. Çaprazvari kara tokozlu alçı duvarlara bazen cılız bir armut ağacı abanır, zemin katlarının kapısına da eşiğe kadar gelip elma şarabına batırılmış, kara ekmek kırıntılarını yiyen civcivlerin içeri girmesine mani olmak için alçak, bir tarafından itilince dönen birer tahta perdeler konulmuştur. İçerilere doğru gittikçe bahçeler darlaşır, evler sıklaşır. Çitler kaybolur, bir pencere altında bir süpürge sapına asılmış bir demet eğrelti otunun sallandığı görülür. Nalbandın ocağı önünden geçilir, sonra kapısında sokağı işgal eden 2-3 yeni yük arabası bulunan arabacı ustasının dükkanı gelir. Sonra bir parmaklık arasından parmağını ağzına götürmüş, sükuta çağıran bir aşk heykeliyle süslü yuvarlak bir çimenlik arkasından beyaz bir ev görünür. Taş merdivenin iki tarafında dökme demirden birer saksısı vardır. Kapıda parıl parıl yanan armalı levhalar asılıdır. Burası noterin evidir ve kasabada bundan güzeli yoktur. Kilise sokağın öbür tarafında 20 adım ötede tam meydana çıkılan yerdedir. Onun etrafını çeviren ve ancak göğüse kadar gelen bir duvar içine alınmış küçük mezarlık o kadar doludur ki yere düz düz konuvermiş beyaz taşlar birbirine bitişik gibidir. Otlar orada kendiliğinden muntazam dört köşe öbekler meydana getirmiştir. Kilise 10. Charles'ın saltanatının son yıllarında yeniden yapılmıştır. Ahşap kubbe tepesinden çürümeye yüz tutmuş, mavi boyası da yer yer koyulaşıp sararmıştır. Kapının üzerinde erganuların bulunması lazım gelen yerde, çarıklara basıldıkça gıcırdayan bir döner merdivenle çıkılan erkeklere mahsus bir mahfil vardır. Düz renk camlardan giren ışık, duvar boyunca dizilmiş ve kimisine üzeri "Burası falanın yeridir" yazılı paspaslar mıhlanmış, sıraları yandan aydınlatır. Daha ötede binanın daraldığı yerde, günah çıkarma yerinin karşısında, saten fistan giydirilmiş, başına pullu bir tül örtülmüş, elmacık kemiklerine sandviç adlarının kadın mabudu gibi allık sürülmüş bir Meryem Ana heykeli vardır. Büyük mihrabın üzerinde, dört şamdan arasında, kutsal aile tablosunun bir kopyasıdır ki, bunun da altında, İçişleri Bakanı'nın hediyesidir cümlesi yazılıdır. Kilisede görülen bundan ibarettir. Koroya ait yerin çam tahtasından iskemleleri boyasız bırakılmıştır. 20 kadar direk üzerine çatılmış, kiremit örtülü bir damdan ibaret olan sebze hali, Yonville'in büyük meydanının hemen hemen yarısını kaplamıştır. Parisli bir mimarın planına göre yapılmış belediye dairesi, eczacının evinin yanındaki köşededir. Grek tapınaklarını andırır bir binadır. Zemin katında İonya üslubunda 3 sütun, birinci katta tam kemerli divanhane vardır. Bunun üzerindeki kubbeye de bir ayağını özgürlük yasasına basmış, bir ayağında da adalet terazisini tutan bir gole horozu oturtulmuştur. Fakat göze en çok çarpan şey Altın Aslan Oteli'nin yanında Mahomet'in eczanesidir. Hele akşam vakti çifte cereyanlı gaz lambası yanıp da camekanı süsleyen kırmızı, yeşil kavanozlar o iki renk ışıklarını uzağa, yere serdiler mi, havai fişeğini andıran o ışıklar arasından bir bakın. Kollarını masasına dayamış eczacıyı görürsünüz. Ev yukarıdan aşağıya kadar, kimi düz, kimi yuvarlak, kimi matbaa işi taklidi harflerle yazılmış, Vichy, Seltz, Barège suları, kan temizleyici murabbalar, Raspe ilacı, Arabistan unları, Dars hesapları, Regnol macunu, sargılar, lapalar, sahi çikolata vesaire gibi türlü ilanlarla kaplıdır. Dükkanın genişliğine büyük tabelada da yaldızlı harflerle Homais Eczacı yazılıdır. Dükkanın dibinde, tezgahın üzerine mıhlanmış büyük terazilerin arkasında, bir camlı kapının üstünde laboratuvar kelimesi okunur. Bu kapının ortasında, siyah zemin üzerinde yaldızlı harflerle Homais adı bir daha yazılmıştır. Yonville'de görülecek başka bir şey yoktur. Bir kurşun atımı uzunluğunda, iki tarafında birkaç dükkan bulunan sokak, kasabanın biricik sokağı, yolu döndünüz mü kesiliverir. Onu sağda bırakıp, Saint Jean tepeleri eteği takip edilince, çok sürmez mezarlığa varılır. Kolera salgınında, mezarlığı büyütmek için duvarlardan biri kısmen yıkılmış, 3 akre toprak daha satın alınmışsa da, mezarlar eskisi gibi, kapıya bir küme halinde devam ettikleri için bu kısım boş kalmıştır. Asıl işinden başka mezarcılık ve kilise hademeliği eden, böylelikle her cenazede 2 katlı kazancı olan bekçi, boş topraktan istifade edip patates ekmiştir. Ama küçük tarlası yıldan yıla darlaşıyor, bunun içindir ki, memlekette bir salgın olunca bekçi, cenaze sıklaştı diye sevinsin mi, yoksa mezarlar çoğaldı diye keder mi etsin bilemiyor. Bir gün papaz dayanamadı. Siz ölülerin sırtından geçiniyorsunuz. Leste bu dua dedi. Üzüntü veren bu söz onu düşündürdü ve bir süre işine engel oldu. Fakat leste bir dua patates ekmeye hala devam ediyor ve ne yapayım kendiliğinden yetişiyor demekten sıkılmıyor. Anlatacağımız hadiselerden biri Yonville'de hiçbir değişiklik olmamıştır. Kilisenin çan kulesi üzerinde tenekeden 3 renkli bayrak dönüp duruyor, tuhafiyecinin kapısına asılı alaca bezinden 2 flama, rüzgar estikçe sallanıyor, eczacının dölütleri birer beyaz kav yumağı gibi çamur rengi ispirtonun içinde çürüyor ve otelin büyük kapısı üzerinde yağmur yiye yiye solmuş altın aslan fino tüyünü andıran kıvırcık yelesini yolculara hala gösteriyor. Bovary'lerin Yonville'e varacakları akşam o otelin sahibi Dul Madame LeFrançois o kadar telaş içindeydi ki tencereleri başında uğraşırken alnından iri ter damlaları akıyordu. Ertesi gün kasabada pazar kurulacaktı. Şimdiden etleri kesip tavukları temizlemek, çorba ve kahve pişirmek lazımdı. Bundan başka her zamanki müşterilerinin, doktorla karısının ve hizmetçinin yemekleri hazır edilecekti. Bilardo başından kahkahalar geliyordu. Küçük salondaki 3 değirmenci, içki getirilmesi için bağırıp duruyorlardı. Odun alaz alaz yanıyor, kömür çatır diyor, mutfağın masası üzerine çiğ et parçaları arasında yığılmış tabaklar, üzerinde ıspanak kıyılan kütüğün sarsıntısından boyuna titriyordu. Kümesten de hizmetçinin boğazlamak için tutmaya çalıştığı tavukların bağırışmaları duyuluyordu. Yeşil meşin terlikli, kadife takkeli, sırma püsküllü hafif çiçek bozuğu bir adam sırtını ocağa vermiş ısınıyordu. Yüzünde kendi halinden memnun olmaktan başka hiçbir ifade yoktu. Başı ucunda asılı saka kuşu, kamış kafesinde ne kadar kaygısızsa bu adam da hayatta o kadar tasasıza benziyordu. İşte Yonville Labey'in eczacısı. Otelci kadın, Artemis diye bağırıyordu. Biraz çalı çırpı topla. Sürahileri doldur, rakı getir. Çabuk ol. Beklediğiniz misafirlere yemekte tatlı diye ne vereceğiz onu bile kestiremedim. Aman Allah'ım. Bilardo salonundaki göç şirketi adamları yine kıyamet koparıyor. Arabalarını da büyük kapının altında bıraktılar değil mi? Kırlangıç gelince devirip bir yanını kırar. Sen politi çağır da arabalar çekiversin. İnan olsun, Monsieur Homais sabahtan beri belki 15 parti oynayıp 8 testi elma şarabı içtiler. Elinde kevgiri, onlara uzaktan bakarak, bir şey değil, çuhayı yırtacaklar dedi. Mehomeis, ne çıkar dedi, yenisini alırsınız. Dul kadın haykırır gibi, ne dedi, yeni bir bilardo mu alayım? Görüyorsunuz ki bunun tutar yeri kalmamış. Madame LeFrançois, size kaç kere söyledim, yine de söyleyeyim. Siz bundan zarar göreceksiniz, hem pek çok. Şimdiki oyuncular köşe deliklerinin dar, istakaların ağır olmasını istiyor. Artık bileğe bakan kalmadı, her şey değişti. İnsan zamanına ayak uydurmalı. Teli yere baksanıza. Otelci kadın öfkesinden kıpkırmızı kesildi. Eczacı devam etti. Ne dersiniz deyin. Onun bilardosu sizinkinden iyi. Birinin aklına gelip de olur ha. Ya Polonya veya Lyon'da evi barkı su altında kalanlar yararına vatani bir bilardo müsabakası tertip edilse? Otelci kadın iri omuzlarını silkerek Mehomet'in sözünü kesti. Siz öyle çulsuzlardan mı yılarız? Hadi hadi. Monsieur Homais, altın aslan sağ kaldıkça müşterisi eksilmez. Bizim sırtımız yere gelmez ama bir sabah hem de pek yakında Café Français'i kapanmış, kepengine de koca bir yafta asılmış görürseniz hiç şaşmayın. Kendi kendine söylenir gibi devam etti. Bilardo'yu değiştirmeliymiş. Çamaşır katlayıp ütülemek için ne kadar işime yarıyor? Hem av vakti onun üstünde 6 kişi yatırdığım bile oldu. Hivert miskinde nerede kaldı? Eczacı sordu. Beylerin yemeğini çıkarmak için onu mu bekleyeceksiniz? O beklenilir mi? Monsieur Binet'i ne yaparız? Görürsünüz. Saat 6'yı çalar çalmaz kapıdan girer. Her işini saat gibi yapmakta eşi emsali yoktur. Daima da küçük salonda yeri hazır olmalı. Kafasını kesseler başka yerde yemez. Her şeyde bir bahane bulur. Öyle elma şarabını beğenmez. Monsieur Léon da aksine onun 7'lere 7.30'lara kadar gelmediği olur. Önüne ne verilse bakmadan yer. Ne iyi delikanlı. Bir kere olsun ağzından sert bir söz duymadım. Elbette terbiye görmüş bir adamla vergi tahsildarlığı eden bir jandarma emeklisi bir olur mu? Saat 6'yı vurdu. Binet kapıdan girdi. Arkasındaki lacivert redingot zayıf vücudunun etrafına hiçbir buruşuk oluşturmadan dümdüz düşüyor. Tepeden şeritle bağlanmış kulaklıklı meşin kasketin yarı kalkık güneşliği altında miğfer giye giye ezilmiş gibi dazlak alnı gözüküyordu. Siyah çuha yeleği, kıl yakalığı, gri pantolonu vardı. Ayaklarına da kış yaz, parmakları çıkıntılı olduğundan iki yanı şişkin, pırıl pırıl boyalı çizmeler giyerdi. Çene kemiğinin altından dolaşıp ufacık gözlü, kemerli burunlu, donuk uzun yüzünü bir taht çevresi gibi kuşatan sarık sakalının bir kılı bile çizgisinden taşmıyordu. Kağıt oyunlarının hepsinde usta ve iyi bir avcı olan bu adamın inci gibi de yazısı vardı. Evine bir torna almıştı. Vakit geçirmek için peçete halkaları yapar, bir sanatkar kıskançlığı ve bir burjuva cimriliği gösterip bunları dağıtmaz, evini bunlarla doldururdu. Küçük salona doğru yürüdü fakat önce oradan 3 değirmenciyi çıkarmak lazım geldi. Tabağı, kaşığı, çatalı getirilinceye kadar Binet sobanın yanındaki yerinde ağzını bile açmadan durdu. Sonra adeti üzere kapıyı kapatıp kasketini çıkardı. Eczacı otelci kadınla yalnız kalınca ''Şu adamın ağzından hiçbir zaman gönül okşayan bir söz çıkmaz.'' dedi. Otelci kadın cevap verdi. ''O hep böyledir. Geçen hafta buraya 2 yolcu inmişti. Kumaş komisyonculuğu ediyorlarmış. Tatlı dilli, tuhaf 2 delikanlı. Akşam oturup bir yığın hikaye anlattılar. Gülmekten gözlerinden yaş geldi. İnanmazsınız, Monsieur Binet karagöz balığı gibi ağzını bile açmadı. Eczacı öyle dedi. Herifte hayal yok. Dokunaklı bir söz yok. Hasılı insanı meclis adamı yapan özelliklerden hiçbiri yok. Otelci kadın. Ama dedi, imkanları olduğu söylüyorlar. Monsieur Homais parladı. İmkanları mı? Onda ne imkan olur? Sonra biraz sakinleşip, belki dedi, kendi mesleğinde bir değeri vardır. Olur ha? Biraz durup ilave etti. Birçok önemli işleri olan bir tüccarın yahut bir hukukçunun, bir tabibin, bir eczacının zihninin pek meşgul olmasını anlarım. Tarih kitaplarında bunun çok örneği vardır. Belki öyle adamlar kafalarının içinde bir şeyler düşünür. Mesela benim kaç defa başımdan geçti. Bir etiketin üzerine yazmak için kalemimi masanın üzerinde atarım, ararım, bir de bakarım ki kulağımı eleştirmişim. Madame Lefrançois o sırada kapıyı çıkıp kırlangıç geliyor mu diye baktı, ürperiverdi. Karalar giyinmiş bir adam birdenbire mutfağa girdi. Akşam şafağının son ışıkları içinde al al yanaklı, pehlivan yapılı olduğu fark ediliyordu. Otelci kadın şöminenin üzerine sıra sıra dizilmiş, mumları dikilmiş bakır şamdanlardan birini alıp ''Buyurun rahip efendi'' dedi. ''Bir emriniz mi var? Ne içersiniz? Biraz frenk üzümü şurubu, bir bardak şarap.'' Papaz gayet nezaketle reddetti. Geçen gün Ernemon manastırında unuttuğu şemsiyesini aramaya gelmişti. Onu akşam evine göndermesini Madame Lefrançois'dan rica ettikten sonra kiliseye gitmek üzere çıktı. Angelus da çalıyordu. Ayak sesleri meydandan uzaklaşıp işitilmez olunca eczacı, papazın deminki hareketinin büyük bir münasebetsizlik olduğunu söyledi. Onun sunulan bir kadeh içkiyi reddetmesini en çirkin, en pisinden 1-2 yüzlülük sayıyordu. Monsieur Homais'e bakılırsa papazlar kimseye göstermeden kafayı çekiyor ve yine dim günlerini getirmeye çalışıyordu. Otelci kadın papazı savunmaya kalktı. Ama o sizin gibi 4 tanesini dizi üzerine kıvırıverir. Geçen yıl bizim samanı boşaltanlara yardım etti. 6 demeti birden kaldırdığı oluyordu. O kadar kuvvetli. Eczacı, aferin dedi. Siz de kalkıp kızlarınızı böyle güçlü, kuvvetli heriflere gönderin de günahlarını çıkarsın. Ben, hükümetin yerinde olsam, papazlardan ayda bir kan aldırtırım. Evet, Madame Lefrançois, her ay şöyle bol bol bir hecamet, inzibat ve ahlak namına. Susun Monsieur Homais, siz kafirin birisiniz. Ne dininiz var, ne imanınız. Eczacı cevap verdi. Neden olmasın? Benim de dinim var. Hem benimki, o türlü türlü hokkabazlıklar, maskaralıklar eden heriflerin hepsininkinden ileri. Bilakis ben Allah'a taparım. Bizi, vatandaş ve aile babası vazifelerini görelim diye bu dünyaya getiren, adı ne olursa olsun bir yüce varlık, bir yaradan bulunduğuna inanırım. Ama kiliseye gidip gümüş tabakları öpmeye, bizden iyi iyi biçen bir takım soytarıları kesemden beslemeye gereksinme duyamam. Çünkü insan Allah'a saygısını bir ormanda, bir tarlada, hatta eski zaman adamları gibi gök kubbeyi seyretmekle de gösterebilir. Benim Allah'ım Sokrat'ın, Franklin'in, Voltaire'in, Beranger'in Allah'ıdır. Ben Savua papazının amentüsüyle 89 ihtilalinin ölmez prensiplerine taraftarım. Yoksa bahçesinde elinde bastonuyla dolaşan, dostlarını balinaların karnına yerleştiren, bir feryat koparıp ölen ve 3 gün sonra yeniden dirilen bir tanrı kabul edemem. Bunlar aslında manasız, üstelik fizik kanunlarının hepsine aykırı şeylerdir. Sırası gelmişken söyleyeyim. Papazların öteden beri kendileriyle birlikte halkı da sürükleyip bulanık suda boğmaya zorladıklarına, ne korkunç bir bilgisizlik içinde çürümekte olduklarına bu da bir delildir. Sustu, gözleri etrafında bir dinleyici kalabalığı arıyordu. Çünkü eczacı, galeyanı gelip bir an kendini belediye meclisi toplantısında sanmıştı. Ama otelci kadının artık onu dinlediği yoktu. Onun kulağı uzaktan gelen bir gürültüdeydi. Toprağı döven gevrek nal şıkırtılarıyla karışık bir araba sesi işitiliyordu. Nihayet kırlangıç kapının önünde durdu. Bu tente hizasına kadar çıkıp yolcuların etrafı seyretmesine mani olan ve üstlerini başlarını kirleten 2 koca tekerleğin taşıdığı sarı bir sandıktı. Dar pencerelerinin küçük camları araba kapalıyken çerçeveler içinde zıngırdıyordu. Üstlerinde belki 40 yıllık bir toz tabakası vardı ki bunun şurasında burasında kalmış çamur lekelerini artık sağanaklar bile temizleyemiyordu. Arabaya en öndeki tek başına, arkadaki ikisi yan yana giden 3 hayvan koşulmuştu. İnişlerde arabanın dibi sarsa sarsa yere çarpıyordu. Yonville ailesinden birkaçı meydana gelmişti. Hep birazdan konuşup haber, izahat istiyor, sepetlerini soruyorlardı. Hivert hangisine cevap vereceğini bilemiyordu. Köyle şehir arasında emanetçiliği o yapardı. Dükkanlara gider, kunduracıya kösele, nalbanta demir, hanımına bir fıçı ringa balığı getirir, terzden ısmarlanmış hotozları, berberden kıtık saç alırdı. Dönüşte yol boyunca paketleri bahçelerin çitlerinden atarak dağıtır, bunun için 1/2 yerinden doğrulur ve hayvanları durdurmadan avazı çıktığı kadar bağırırdı. Başlarına bir iş gelmiş, geç kalmışlardı. Madame Bovary'nin tazısı kaçmış, tarlalar arasında kaybolmuştu. Tam 1/4 saat, belki de daha fazla, hayvanı ıslıkla çağırmışlardı. Hatta Hivert, her dakika onu gördüğünü sanıp yarım fersah geri dönmüştü. Nihayet yola devam ettiler. Emma ağlamış, kızmış, bu felaketi şalden bilmişti. Onunla beraber arabada bulunan kumaşçı Monsieur Leroy, böyle kaybedilmiş köpeklerin uzun yıllardan sonra efendilerini bulup tanıdıklarını birçok misallerle anlatarak kadını avutmaya çalıştı. Bir tanesi dedi, İstanbul'dan Paris'e kadar gelmiş. Bir tanesi de 4 ırmağı yüzerek geçip 50 fersahlık yoldan dönmüş. Babamın da bir tüylü filosu vardı, kayboldu. Tam 12 yıl sonra babam bir akşam ziyafete giderken köpek onu tanıyıp sokakta sırtına atılmasın mı? Arabadan önce Emma atladı, arkasından da sırayla Felicite, Monsieur Leroy, bir emzikli kadın indi. Karanlık basar basmaz oturduğu köşede derin bir uykuya dalan Charles'ı zorla uyandırdılar. Monsieur Humeys karşılamaya çıkıp kim olduğunu bildirdi. Hanımefendiye ve doktor beye saygılarını sundu. Onların hizmetinde bulunabilmiş olmaktan zevk duyduğunu söyledikten sonra ahbapça bir eda takınıp kendi kendine davete cesaret ettiğini, zaten karısının Yonville'de olmadığını anlattı. Madame Bovary mutfağa girince sobanın başına gitti. 2 parmağının ucu ile elbisesini diz kapağı hizasından tuttu, topuklarına kadar kaldırdı ve siyah potinli ayağını kızaran koyun butunun üzerinden aleve doğru uzattı. Ateş onu baştan ayağa kadar aydınlatıyor, berrak bir ışık halinde elbisesinin dokusuna, beyaz teninin düz gözeneklerine, hatta arada bir kırpıştırdığı gözlerinin kapaklarına doluyordu. Yarı açık kapıdan rüzgar estikçe kadının üzerinden büyük bir kırmızı renk geçiyordu. Sobanın öteki tarafında sarı saçlı bir delikanlı Emma'ya sessiz sessiz bakıyordu. Noter Goulomb'un yanında katiplik ettiği bu Yonville'de pek sıkıldığı için Monsieur Léon Dupont'a Altın Aslan Oteli sürekli müşterilerinin ikinci işte bu gençti. Belki akşam konuşulacak bir yolcu iniverir ümidiyle yemek vaktini uzatırdı. İşini bitirdiği günler ne yapacağını bilmediğinden tam saatinde gelip çorbadan peynire kadar Monsieur Binet ile baş başa oturmaya çaresiz katlanırdı. Otelci kadın o akşam yemeğe yeni gelenlerle beraber oturmasını teklif edince Monsieur Léon sevinçle kabul etti. Büyük salona geçtiler. Madame Lefrançois şatafatlı olsun diye 4 kişilik sofrayı oraya kurdurtmuştu. Homais nezleden korktuğu için takkesini çıkarmamasına müsaade etti. Sonra yanına oturan Emma'ya dönüp, "Hanımefendi hiç şüphesiz biraz yorgundur," dedi. "Bizim kırlangıçta insan öyle fena sarsılır ki." "Öyle ama," dedi, "yolculuk her zaman hoşuma gider. Yer değiştirmeyi pek severim." Noter katibi için çekerek, "Mıhlanmış gibi hep bir yerde kalmak," dedi. "Ne kadar sıkıcıdır." Charles atıldı. "Siz benim gibi hep at sırtında dolaşmaya mecbur olsaydınız." Leon, Madame Bovary'ye hitap ederek, "Bana öyle geliyor ki," dedi, "dünyada bundan tatlı bir şey olmaz. Ama elimizde olursa," diye ilave etti. Eczacı, "Zaten," diyordu, "tabibat icrası bizim buralarda öyle pek ağır değildir. Zira yollarımız araba kullanmaya uygun olduğu gibi, çiftçilerimizin hali vakti yerindedir. Ücreti esirgemezler. Sıhhi durum açısından bağırsak iltihabı, bronşit, safra hastalıkları vesaire gibi alelade vakalardan başka, hasat vakti ara sıra sıtma nöbetleri gözükülse de öyle tehlikeli, kayda değer özel bir şey yoktur. Ancak birçok sıraca vakaları vardır ki, bunların da sebebi hiç şüphesiz köylerimizdeki evlerin sıhhi koşulları açısından pek acı bir halde olmasıdır. Bir de şunu söyleyeyim ki, Monsieur Bovary, hayli batıl itikatlarla mücadeleye mecbur olacaksınız. İlminizin gayretleri karşısına her gün alışıklık, görenek mahsulü bir takım inatlar çıkacak. Çünkü hala hekime veya eczacıya müracaat lazım geldiği yerde 9 gün tövbelerine, kutsal emanetlere, papaza başvuranlar oluyor. Bununla beraber doğrusu buraların iklimi hiç de fena değildir. Hatta yörede 90'ına ermiş birkaç kişimiz var. Termometre kışın 4'e kadar iniyor, en sıcak mevsimde 25-30 dereceye yükseliyor. Bu Reumur'de azami 24, başka bir deyişle Fahrenheit'ta yani İngiliz ölçüsünde 54 eder, fazla değil. Gerçekten bizi bir yandan Argyll ormanı kuzey rüzgarlarına, öbür yandan Saint Jean tepesi batı rüzgarlarına karşı muhafaza eder. Mamafi bu ısı, ırmağın neşrettiği su buharı ve çayırlarda birçok hayvan bulunması yüzünden malumunuzdur ki, o hayvanlar bir hayli amonyak yani azot, hidrojen ve toprağın türabi nebatisini kendine çekerek, bütün bu tebahuratı birbirine karıştırıp bir huzme halde toplayarak ve bir yandan da kendiliğinden havai nesimede bulunması muhtemel elektriğe karışarak nihayet sıcak memleketlerde olduğu gibi bir takım sıhhate zararlı miyasmalar hasıl edilebilir.